Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Tir 1400, Hicri Kameri 17 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 28 Haziran 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerikan İnsan Hakları Haftası ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı nükleer anlaşma taraflarının karar verme zamanının geldiğini söyledi. Abbas Sadi Mişkin'e Amerika'nın nükleer anlaşmaya İran'dan daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. İran üretimi kol, İran bereket aşısı Afrika koronavirüsüne karşı da etkili. Irak, Mısır ve Ürdün arasındaki üçlü zirve tamamlandı. Amerika'da çöken binada ölenlerin sayısı 9'a çıktı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma taraflarının karar verme zamanının geldiğini ve onların zor kararlar vermesi gerektiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Seyit Abbas Irakçı, komisyon temsilcilerine Viyana görüşmelerinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu dedi. Irakçı, Viyana görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak şöyle dedi. Şimdiye kadar 4+1 ile 6 tur görüşme gerçekleşti ve neredeyse son aşamalara yaklaştık. Ülkelerin karar verme zamanı geldi. Baş müzakereci Irakçı'ya göre İran daha önce zaten zor kararlar aldı. Amerika nükleer anlaşmadan çekildiğinde İran büyük ve zor bir karar alarak nükleer anlaşmada kalmaya karar verdi ve bu da nükleer anlaşmanın korunmasına yol açtı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı artık sıranın karşı taraflarda olduğunu ve yapılan müzakerelere göre anlaşmaya varmak için nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda karar verip sonuca varmaları gerektiğini vurguladı. Irakçı, tüm tarafların bir karar verme zamanı geldi ve karşı taraflar zor kararlar vermek zorunda dedi. Nükleer anlaşma görüşmeleri Viyana'da 6 turluk yoğun süren görüşmelerin ardından tamamlanma aşamasına geldi.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmut Abbaszade Mişkin'e Amerikalıların nükleer anlaşmaya İran'dan daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Meşkin'i konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika'nın İran özel temsilcisinin tutumu daha fazla imtiyaz kazanmak için diplomatik bir savaştan öte psikolojik bir savaştır. İranlı yetkili İran'da Amerika'nın mantığına göre hareket etmek isterse Viyana'da İran'ın çıkarları güvence altına alınmadığı sürece bu müzakerelerde kalmayacaktır dedi. Abbaszade Meşkin'i İran İslam Cumhuriyeti ulusal çıkarlarını sağlamak için Viyana görüşmelerinde yer almaktadır ve bir anlaşma imzalarsa bunu ulusal çıkarlar çerçevesinde yapacaktır dedi. Meşkin'i ayrıca Amerika'nın İran temsilcisinin Viyana görüşmelerinden muhtemel çekilme konusundaki edebiyatı da doğru bir edebiyat değil dedi. Amerika'nın İran İşleri Temsilcisi Robert Malley, Amerika'nın eski başkanı Trump döneminde İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayacağını ve anlaşmanın Amerika'nın temel çıkarlarını karşılamaması halinde Viyana görüşmelerini terk edeceğini söyledi.
Amerika'nın Press TV web sitesindeki baskısı uluslararası aktivistlerden ve analistlerden Washington'a karşı bir eleştiri dalgasına yol açtı. Taslim Haber Ajansı'na göre dünyanın dört bir yanındaki medya aktivistleri, sosyal medya kullanıcıları ve uluslararası analistler Amerika Adalet Bakanlığı'nın ifade ve medya özgürlüğünü açıkça ihlal ederek Press TV web sitesini engelleme hareketini eleştirdi ve Washington'un hareketinin ifade özgürlüğünü engellediğini bildirdiler. Amerika Adalet Bakanlığı salı akşamı yayınladığı bildiride İslami Radyo ve Televizyon Birliği'ne bağlı 33 web sitesini ve Irak Ketaib Hizbullah'a ait 3 web sitesini Amerika yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi. El Alem, El Fırat, El Mesire ve Press TV Amerika yaptırımlarını ihlal etme bahanesiyle Amerika tarafından yasaklanan başlıca web siteleri arasındaydı. İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu'nun ilk İngilizce yayın yapan kanalı olan Press TV, başka bir açıdan haber sloganıyla 2 Temmuz 2007 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Press TV bugüne kadar doğru haberler, çeşitli belgeseller ve yuvarlak masa tartışma programları sunarak dünyada geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.
İran koronavirüse karşı aşı üretiminde önemli bir mesafe kat ederken COV İran bereket aşısı yaptıran kişilerde yapılan araştırma İran aşısının virüsün Afrika varyantına karşı da etkili olduğunu ispatladı. İran Şifa İlaç Şirketi yaptığı açıklamada klinik çalışmaların ilk aşamasında gönüllü olan 10 ve ikinci aşamasında ise 30 kişinin kan testi sonuçlarında vücutlarında üretilen antikorların Afrika varyantı COVID-19'u yenebileceğini ispatladı dedi. Açıklamada daha önce bu aşının gönüllülerinin kanındaki antikorlar koronanın İngiliz varyantı üzerinde test edildi ve bu aşının başarısı orada da kanıtlandı dendi. Şifa İlaç Şirketi İran bereket aşısının Hindistan varyantı üzerinde de yapılan çalışmaların sonucu alındıktan sonra bunun da halka duyurulacağını bildirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü İran'ın bölgede Sputnik ve korona aşısını ortaklaşa üreten ilk ülkeye dönüştüğünü söyledi. İRNA Ajansı'na göre Kirill Dmitriev dün yaptığı açıklamada Sputnik V korona aşısının İran'da ulusal aşı kampanyası bağlamında ve önde gelen İran ilaç şirketlerinden Aktoberco tarafından kullanılacağı, böylece İran'da aşılama hızının artacağını söyledi. Dmitriev, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve İran'ın önde gelen ilaç şirketlerinden Aktoberco'nun yayınladığı ortak bildiriye göre Sputnik V korona aşısını ortak üretiminin yanı sıra teknoloji transferi alanında aktif olarak işbirliği yapacaklarını söyledi. İran dahil 60'tan fazla ülkede tescillenen Sputnik V aşısı Almanya, İtalya, İspanya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Hindistan, Çin, Güney Kore, Kazakistan, Mısır, Arjantin ve Brezilya dahil olmak üzere birçok ülkede onaylanmıştır ve İran'da Aktoberco şirketi ise Batı Asya bölgesinde bu aşının ilk üreticilerinden biri olarak seçilmiştir.
İran Milli Petrokimya Şirketi'nin üretim kontrol müdürü, İran'ın petrokimya komplekslerinin bu yılın ilkbaharındaki üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 16.3 milyon tona ulaştığını söyledi. İRNA Ajansı'na göre İran Milli Petrokimya Şirketi'nin üretim kontrol müdürü Seyit Celal Mir Haşimi, bu yıl alınan önlemler ve sürdürülebilir tedarikle İran'ın petrokimya komplekslerinde çeşitli ürünlerin üretimi artmış, iç piyasanın ihtiyacını maksimum temin etmiş ve ihracat programına ulaşılmıştır, dedi. Mir Haşimi, İran'ın petrokimya endüstrisinin ana endüstrilerden ve kalkınmanın en önemli sütunlarından biri ve ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinin adeta itici motor gücü olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. İran Milli Petrokimya Şirketi'nin programı üretim zincirini tamamlamak, ürün çeşitliliği, iç sanayinin ihtiyacını temin etmektir.
İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü, Dubai Expo'yu İran'ın turistik yerlerini tanıtmak ve turist sayısını arttırmak için çok iyi fırsat olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Zamani, fuar kapsamında muhabirimize yaptığı açıklamada, Expo Dubai, İran'ın endüstrisini, kültürünü, sosyal ve politik konularını tanıtmak için 6 aylık bir fırsattır, dedi. Zamani bu 6 ayda Expo Dubai'de yaklaşık 200 ülkenin katılmasından en iyi şekilde yararlanabiliriz, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü, burada sanayi, ticaret ve turizmde sahip olduğumuz her şeyi sunabiliriz, dedi. Korona nedeniyle ertelenen Dubai Expo 2020, 1 Ekim 2021'de başlayacak ve 31 Mart 2020'ye kadar sürecektir.
İran serbest güreş takımı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ikinci oldu. Turnuvada İran serbest güreş takımı 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ikinci olurken Türkiye 171 puan, İran 153 puan ve Gürcistan 93 puanla sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldular. Turnuvada cuma günü erkeklerde ilk 5 siklette İstanbul'da başlamış, dün sona erdi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölgenin gelişmeleriyle devam ediyor. Bakü, Türk ordusunun Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ Savaşı'na askeri hazırlığındaki rolünü itiraf etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Zakir Hasanov, Dağlık Karabağ Savaşı'nı başarılı bir sınav olarak nitelendirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bakü'yü teste hazırladığını kaydetti. Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri Dağlık Karabağ Savaşı hazırlıklarımıza geniş destek verdi, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül 2020'de başlayan savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Ekim 2020'de sona erdi.
Türkiye ordusu Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesine bağlı Hametir Dağı'ndaki Irak sınır karakolunun yakındaki bir alanını bombaladı. Mehr Haber Ajansı'na göre bir Irak güvenlik kaynağı dün yaptığı açıklamada Türkiye ordusu topçusunun Irak sınır karakolundan birkaç metre uzaklıktaki Hametir Dağı'nı bombaladığını bildirdi. Bu topçu ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken saldırıda sınırdaki araçların hasar gördüğü anlaşılıyor. Türkiye 30 yıldan beri Ankara ile savaşan PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak'ın Kürt bölgelerini sürekli bombalıyor. Kuzey Irak'ta Türkiye ile PKK arasındaki çatışma birçok bölge sakinini göçe zorlarken bu saldırılar Irak hükümeti ve halkının da kınamasına ve tepkilerine yol açmaya devam ediyor. Kürdistan Özerk Bölgesi tarafından yayınlanan son rakamlara göre Kuzey Irak'ta Türk askerleriyle PKK unsurları arasında çıkan çatışmalar ardından 1500 kişi yerinden edildi, 22 köy tahliye edildi.
Irak kaynakları Amerika savaş uçağının Suriye-Irak sınırındaki Deir ez-Zor'un doğusundaki Bukemal bölgesine saldırması sonucu Haşd-ı Şabi mensubu 4 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Sana Haber Ajansı da bu saldırılarda birçoğunun şehit olduğunu belirtti. Pentagon'dan yapılan açıklamada Amerika Hava Kuvvetleri'nin Amerika Başkanı Joe Biden'in talimatıyla biri Suriye'de, diğeri Irak'ta olmak üzere iki noktada Haşd-ı Şabi mevzilerini bombaladığı belirtildi. Bakanlık, saldırıların Irak'taki Amerika personeline ve tesislerine yönelik son saldırılara misilleme olarak yapıldığını iddia etti. Pentagon, Haşd-ı Şabi deriniş güçlerine ait silah depolarının da bombalandığını iddia etti. Iraklı bir kaynak ise Irak-Suriye sınırındaki bombardmanı Haşd-ı Şabi'nin 46. Tugay'ını hedef aldığını söyledi. Aynı zamanda Şafak News, Seydü Şuheda taburuna bağlı üslerin bombalanmasında Haçlı Şabi'den 4 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Suriye'nin Sana Haber Ajansı da Deruzdur'un eteklerindeki bu Kemal bölgesinde kimliği belirsiz bir savaş uçağı saldırısında birçoğunun öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını, bölgedeki evlerde de hasar meydana geldiğini bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Irak, Mısır ve Ürdün arasındaki üçlü zirve, 3 ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeler hakkında ortak tutumla tamamlandı. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada her 3 ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları vurgulandı. Irak'ın bölgesel güvenliği sağlamak için oynadığı dengeli diplomatik çabalarının övgüyle karşılandığını aktaran açıklama, Irak'ın terör örgütü DAEŞ ile mücadelesinin bölgede istikrarı sağlamakta önemli etkisi olduğu belirtildi. Irak hükümetinin ekonomik reformlarını memnuniyetle karşılayan Mısır ve Ürdün, Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin başarılı geçebilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Filistin halkının meşru haklarını sağlayan, barış ve adaletin sağlanması için çabaların harcanması gerektiğini vurgulayan Irak, Mısır ve Ürdün liderleri Filistin halkının taleplerine destek verdiler.
El-Meyadin kanalının güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Mısır, Gazze kuşatmasını azaltmak için terör rejimi İsrail ile bir ön anlaşmaya vardı. El-Meyadin, Mısır'ın Gazze'deki durumu kademeli olarak Gazze direniş ile Siyonist rejim arasındaki 12 günlük çatışmanın başlangıcı olan 11 Mayıs tarihinden öncesine dönmesini garanti eden bir ön anlaşmaya vardığını bildirdi. Kaynaklar anlaşmanın uygulanmasının Katar'dan Gazze şeridine mazot ve ham madde ithalatı ile başlayacağını da bildirdi. Kaynaklara göre anlaşma Katar'ın Gazze'ye mali yardımının bu hafta sonuna kadar başlatılmasını ve ardından bölgede diğer bazı kolaylıkların da gelmesini içeriyor.
Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Amerika'da Clifton ve Peterson belediyelerini Filistin halkıyla dayanışma içinde bir hafta boyunca Filistin bayrağını binalarının üzerinde dalgalandıracağını duyurdu. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Filistin davasına destek amacıyla bir hafta sürecek törenle New Jersey Clifton Belediyesi'ne Filistin bayrağının çekildiğini duyurdu.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanı, akaryakıt tankerlerinin El Hudeyde Limanı'na girmesine yönelik yasağı bir tür toplu soykırım olarak nitelendirdi ve kuşatma sonucunda milyonlarca Yemenli çocuğun toplu ölüm riski altında olduğu konusunda uyardı. El Mesire kanalına göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı, pazar günü düzenlediği basın toplantısında Suudi koalisyon saldırılarının 2015'te başlamasından Mart ayına kadar havacılık, meteoroloji ve ilgili sektörlere doğrudan ve dolaylı 6 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi.
Amerika'nın Florida eyaletinin Miami kentinde 12 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a çıktı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
Ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kilo kaybı gözlerden kaçmadığı ülkesinde bazı vatandaşlar Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Eylülhaşt Büyük Askeri Geçidi'nin mesajı etrafında. Haçlı Şabi'nin Eylülhaşt olarak bilinen Büyük Askeri Geçidi'nin 26 Haziran tarihinde bu kurumun 7. kuruluş yıl dönümünde düzenlenmesi birçok mesaj içeriyor. Haçlı Şabi, Irak'ın büyük taklit merci Ayetullah Sistani'nin fetvasıyla Haziran 2014'te ve IŞİD terörüyle mücadele ve Irak'ın coğrafyası ve toprak bütünlüğünü korumak hedefiyle kuruldu. Böylece Haçlı Şabi dini ve milli temeller üzerine kuruldu. Haçlı Şabi'nin IŞİD terörizmiyle mücadeledeki önemli rolü nedeniyle eski Başbakan Haydar el-İbadi, IŞİD ile savaşın son aylarında 24 Şubat 2016'da Haçlı Şabi'nin Irak Silahlı Güçleri Komutanlığı'nın doğrudan komutası altında olan bağımsız bir kurum olduğunu ilan etti. Haçlı Şabi'ye destek veren siyasi akımlar da 26 Kasım 2016'da Irak yasaları çerçevesinde oy çoğunluğu ile bu askeri kurumu organize etmek amacıyla Haçlı Şabi yasasını onayladı. Söz konusu yasanın onaylanması ile pratikte bu kurum hukuki açıdan Irak'ın resmi güvenlik kurumuna dönüştü ve üyeleri için Irak bütçesinden maaş ayrıldı. Haçlı Şabi Irak'ta resmi bir askeri güç olmasına rağmen iç ve dış muhalefetle karşı karşıya. Haçlı Şabi'ye muhalefetin nedeni de bu örgütün Irak'ın iç işlerine Amerika müdahalesine karşı direniş odaklı sahip olduğu eğilim ve düşüncelerdir. Haçlı Şabi ayrıca Siyonist rejimi Batı Asya'da kaos ve güvensizliğinin başlıca nedeni olan rahatsız edici bir aktör olarak görüyor ve bölgede diğer direniş grupları ile yakın ilişkileri vardır. Tüm bu muhalefetler ve ayrıca sahip olduğu fikri temelleri nedeniyle geçen günlerde Diyale ilinde düzenlediği askeri geçidi büyük önem taşırken birçok mesaj içeriyor.
Haçlı Şabi askeri geçidinin ilk mesajı bu kurumun askeri ve savaş gücüydü. Geçen gün düzenlenen askeri geçidi özel bir düzene sahip dünya ordularının askeri geçidi gibi görkemliydi. Üstelik Haçlı Şabi'nin üstün askeri hazırlığını gözler önüne sermiş oldu. Bu bağlamda Irak Haçlı Şabi Kurumu Enformasyon Direktörü Mehend el-İkabi yaptığı açıklamada askeri geçit töreninin en önemli mesajları Haçlı Şabi'nin örgütlenmesi ve savaş kabiliyetiydi. Bu örgüt bugün önceki yıllara göre çok daha güçlü ve Irak güvenlik sisteminin bir parçası dedi. Haçlı Şabi askeri geçidinin bir diğer önemli mesajı ise Başbakan Mustafa el-Kazim'in varlığı ve yaptığı konuşmalarla ilgili. İçişleri ve Savunma Bakanları ile birlikte düzenlenen askeri törene katılan Irak Başbakanı Kazım'ı burada yaptığı konuşmada Haçlı Şabi güçleri tekfirci IŞİD terörizmini yenmeyi ve darmadağın etmeyi başardı dedi. Böylece Irak Başbakanı Haçlı Şabi'nin çalışmaları ve yeteneklerini açıkça itiraf etti. Önemli olan bir diğer konu da Haçlı Şabi muhaliflerinin başbakanın bu askeri geçide katılmaması için büyük çaba harcamalarıdır. Öyle ki askeri geçidi 13 gün ertelettiler. Muhalifler Başbakan Kazım'ın geçide katılmasının bu kuruma önemli bir imtiyaz kazandıracağına ve onun imajını zedeleme çalışmalarını başarısız kılacağına inanıyorlardı. Haçlı Şabi geçidinin üçüncü önemli mesajı muhaliflerinin geniş propagandalarına rağmen esasen mezhepsel bir kurum olmamasıdır. Zira düzenlenen geçitte Ehl-i Sünnet ve Hristiyanlardan olan aşiretler de kurumun Şii üyeleri yanında yer aldılar. Tüm bu önemli mesajlara rağmen Haçlı Şabi muhalifleri geçen günlerden itibaren bu kurumu Irak ordusu ile karşı karşıya getirmeye ve aralarında tefrika siyaseti izlemeye çalıştılar. Bu siyasetlerin izlenmesi her şeyden önce geçen gün Haçlı Şabi tarafından düzenlenen askeri geçidin başarılı olduğunu gösteriyor ve bu da muhaliflerin korkuya kapılmasına sebep oluyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban tarafından savaş ganimetlerinin Pakistan'a taşınması konusunda. Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban tarafından askeri teçhizatların Pakistan'a taşındığını duyurdu. Afganistan İçişleri Bakan Vekili, Taliban'ın hükümet güçleriyle savaşta ganimet alınan tanklar da dahil olmak üzere askeri teçhizatı Zabul ilinden Pakistan'a taşıdığını söyledi. Bu bağlamda Afganistan Güvenlik ve Savunma Güçlerinden Abdussettar Mirza Kuval, Taliban tarafından Pakistan'a taşınan tank veya herhangi askeri teçhizatın hedef alınarak imha edilmesini istedi. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid ise bu grup tarafından ganimet alınan askeri teçhizatın Pakistan'a taşınma konusunu reddetti. Son günlerde Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğusunda onlarca ilçe Taliban'ın saldırısı sonucu düşerek işgal edildi. Taliban bu bağlamda yayınladığı video görüntüleriyle yüklü miktarda askeri cephanelik, silah, ayrıca tank ve askeri taşıtları ganimet aldığını gösterdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Taliban ile savaşta bu grup tarafından ganimet alınan askeri teçhizatın bir bölümünün Pakistan'a taşınması ile ilgili tutumu, Kabil ve İslamabad arasında yeni bir tür gerginliğin başlangıcı olabilir. Aslında Afganistan İçişleri Bakan Vekili'nin Taliban tarafından Pakistan'a taşınan askeri teçhizatın hedef alınarak imha edilmesine dair direktifi, bu grubun her türlü askeri ve teçhizat kapasitesinin artmasını engellemek bağlamında en doğal tepkidir. Zira Taliban tarafından Afganistan halkı ve hükümetine daha çok tehlikeye sebep olabilir. Afganistan'ın çeşitli yerlerinde Taliban saldırıları artarken grubun ülkede daha fazla şehri ele geçirme planı da gündemde. Afgan ordusuyla savaşta daha fazla ganimet elde etme ve gelecekteki saldırılarda kullanılmak üzere Pakistan'a taşıma çabaları bu ülkenin tüm topraklarını ele geçirmeyi planlayan Taliban'ın yaklaşımlarından biridir.
Taliban, Amerika'nın ülkeyi terk etme kararının açıklanmasının ardından Afganistan hükümetinin güvenlik yeteneklerinin zayıflamasını düşünerek son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırarak hızlandırdı. Anlaşılan o ki tüm Afganistan topraklarını ele geçirmeye çalışıyor. Buna dayanarak Afganistan'ın birkaç vilayetinde bazı şehirleri işgal etti ve barış görüşmelerinin durmasıyla bu ülke hükümetini devirmeye odaklandı. Aslında Taliban totaliter bir görüşe sahip ve Afganistan'da siyasi güç ve iktidarı paylaşmaya istekli değil. Taliban açısından bu grubu seçimler ve halk oylarına dayanarak kabul eden barış müzakerelerinin hedefi kendisinin İslam emirliği sisteminin kurulması olan stratejik hedefiyle çelişiyor. Taliban grubu Afgan halkının görüşlerine başvurmak ve seçim ilkesinin İslam emirliği sisteminin kurulmasını sonsuza kadar imkansız hale getirdiğini, barış görüşmelerinin amacının aynı zamanda kendilerini demokrasi ilkelerine bağlı kalmaya ikna etmek olduğunun çok iyi farkında. Taliban, Afganistan'ın barış görüşmelerini kendi stratejisiyle çelişeceğini gördüğü bir dönemde bu ülkenin tüm topraklarının işgal edilmesi konusu yine Taliban'ın gündeminde yer alıyor. Böylece Afganistan hükümetini devirerek iktidarı ele geçirebilir ve ülkenin idaresini ele alabilir. İşte Taliban böyle bir düşünceyle son haftalarda tüm çabasını ülke şehirlerini teker teker işgal etmeye odaklanmıştır. Gerçi bu düşünce tamamen yanlış ve batıldır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Tir 1400, Hicri Kameri 17 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 28 Haziran 2021 Pazartesi. ...1263 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilkade 179'da... Ehl-i Beyt İmamlar halkasının yedincisi İmam Musa Kazım Aleyhisselam, Abbasilerin Gaddar halifesi Harun-ül Reşid'in emriyle Medine'den Irak'a sürgün edildi. 40 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Tir 1360'da Ayetullah Doktor Muhammed Hüseyin'i Beheşti. En iyi arkadaşlarından 72'siyle birlikte İslam Cumhuriyet Partisi'nin merkez bürosunda meydana gelen patlamada şehit düştü. Bu korkunç patlama münafıklar terör örgütünce gerçekleştirildi. Bu terör örgütü İran halkından binlercesini şehit etmiştir. Ayetullah Beheşti İslam İnkılabı'nın önde gelen şahsiyetlerinden idi ve İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulması sırasında önemli faaliyetlerde bulunmuştu ve İmam Hümeyni'nin en yakın yaverlerinden biriydi. Şehit Beheşti İran Anayasası'nın tedvin edilmesi, inkılapçı güçlerin desteklenmesi, İslami yargı organının kurulması, liberallerin entrikalarıyla mücadele etmek ve Amerika'nın komplolarına karşı direndi. İmam Hümeyni şehit Beheşti hakkında şunları buyurmuştu. Beheşti bir millet gibiydi ve hatta şehadeti bile İslam, İnkılap ve İran için büyük bereketleri vardı ki bunların en önemlisi münafıkların gerçek mahiyetinin ifşa olunmasıydı. ...87 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilkade 1355 yılında Kum İslami İlimler Merkezi'nin kurucusu ve dönemin büyük alimlerinden Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi Kum kentinde vefat etti. Aslen İran'ın merkez şehirlerinden olan Yezd şehri halkından olan Ayetullah Hayri daha sonra Irak'a giderek orada dönemin büyük ulemasından dersler aldı ve kendi ilmi birikimini güçlendirdi. Ayetullah Hayri ayrıca İran İslam Cumhuriyet kurucusu, rahmetli İmam Hümeyni gibi büyük din alimlerini yetiştirmeyi de başardı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Tir 1366'da İran'ın batısındaki Serdeş kenti mütecaviz Irak savaş uçaklarınca kimyasal bombardımana maruz kaldı. Bu vahşi saldırıda Serdeş halkından 110 kişi şehit düşerek 530 insan da yaralandı. Saddam İran'daki sivil ve askeri hedeflere karşı defalarca saldırı düzenledi ve sayısız cinayetler işledi ancak hiçbir uluslararası teşkilat bu cinayetlere karşı tepki göstermedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kanal İstanbul projesi İstanbul'un nefesini kesecek.
Karar.
Erdoğan'a çok sert Kanal İstanbul tepkisi. Bugün atılan temel açık bir suçtur.
Yeni Asya.
Doktorlar da kaçıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 26 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Adalet Kalıcı Gündem başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik sıkıntıları bir şekilde aşabiliriz ama hak, hukuk ve adalet konusundaki sıkıntıların bugünkü anlayışla aşılma ihtimali çok zayıf görünüyor. Bunu ifade etmek ümitsiz olduğumuz anlamına gelmesin. İnşallah mevcut sıkıntılar da aşılır ve aşılacak ama ödenen faturalar ağır oldu ve oluyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları 2 günlük bir zirve için Brüksel'de toplanmış ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri masada konuşulmuş. Görüşme sonucunda Türkiye ile 2016'da imzalanan göçmen geri kabul anlaşmasının yenilenmesi ve Türkiye topraklarında ağırladığı 3 milyon 700 bin Suriyeli göçmen için 2024 yılına kadar 3,5 milyar euro yardım yapılması kararı benimsenmiş. 3 milyon 700 bin Suriyeli göçmenin Türkiye'de kalması vesilesiyle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ülkemize para yardımında bulunuyor. Hatta bu vesileyle ülkemizi öven ya da hakkını veren konuşmalar yapıyorlar. İlgili haberlere bakılırsa Avrupa Birliği ve Türkiye'nin pozitif ajanda çerçevesinde stratejik konularda yüksek düzeyli diyalog başlatması beklentisi de sonuç bildirisine yer almış. Bildirdi, liderlerin Türkiye ile göç, sağlık, iklim ve terörle mücadele gibi temel konularda ve karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu bölgesel konularda yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği de kayıt altına alınmış. Sonrasında ise bir bakıma kalıcı gündem hatırlatması var. Ancak pozitif ajandaya geçirilebilmesi için Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme sağlanması, kapalı Maraş'ın statüsü ve Birleşmiş Milletler tarafından alınan Kıbrıs kararlarının uygulanması gerektiği, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşmaya varılmamasından üzüntü duyulduğu, Avrupa Birliği'nin sürece yardımcı olmaya hazır olduğu da bildiride yer almış. Bildiride Avrupa Birliği'nin Türkiye'den bölgesel sorunların çözümüne olumlu ve yapıcı katkı sunmasının beklendiği temel hak ve hürriyetler, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü konularında da ilerleme sağlanmasının hala kilit önem taşımaya devam ettiği, siyasi partilerin, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının hedef alınmasının endişe verici olduğu, Türkiye'nin demokrasi ve kadın haklarına saygı duyması gerektiği, bu konudaki diyaloğun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin temel bir parçası olduğu da dile getirilmiş. Avrupa Birliği liderlerinin Suriyeli göçmenler konusundaki alkış ve takdirini duyup, hak, hukuk ve adalet konusundaki eleştirilerine kulak tıkamak doğru olmaz. Türkiye'nin kalıcı gündemi hak, hukuk ve adaleti sağlamak olmalı. Bunu Avrupa Birliği ya da başkaları istedi diye değil, bize, milletimize en yakışan hareket olduğu için istemeli ve yapmalıyız. Vesselam.
Oğuz Demir 26 Haziran tarihli karar gazetesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şık bilek hareketleri sürerken başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malumunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu atandığından bu yana neredeyse ölü taklidi yapıyor. 3 aydır kendisinden iktidarın beklediği faiz indirimini yapmak için fırsat kolluyor. TL'deki değer kaybının sürmesi, enflasyonun yüksek seyretmesi ve risk primindeki dalgalanmalar bu adımı atmasının önüne geçiyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsızlığı tartışmalarının zirve yaptığı 2018 yılı başından bu yana yerlilerin döviz olarak bankalarda tuttukları mevduat miktarı 165 milyar dolardan 225 milyar dolara çıktı. Ya da bir başka deyişle döviz tevdiat hesaplarının %26'sı son 3 yılda alındı. Siyasi baskı ile Merkez Bankası TL'yi cazip hale getirmek için asıl gerekli olan faiz artımını, adımını atamıyor. Hal böyle olunca da son yıllarda sık sık yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da TL'nin cazibesini artırmak için dolambaçlı yollara yöneliyor. Son günlerde bu yollardan biri daha konuşulur oldu. Bu iddiaya göre banka bazında müşterilerin tuttukları döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası mevduatlara geçiş arttıkça söz konusu banka için kademeli olarak zorunlu karşılıklara daha fazla faiz ödenmesi gündemde. Bu ne demek açıklayayım. Zorunlu karşılık oranı bankaların yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları rezerv miktarıdır. Bu zorunlu karşılık oranlarını arttırarak ya da düşürerek Merkez Bankası paranın bankalar için maliyetini arttırıp azaltabiliyor. Böylece faiz ile ilgili üzerinde siyasi baskın arttığı dönemlerde faizi arttırmadan faizi arttırmak için yani piyasadaki parayı pahalı hale getirmek için zorunlu karşılık oranlarını değiştirebiliyor. Biraz daha anlaşılır hale getireyim. Bir tasarruf sahibi 10.000 TL parayı bir ay vadeli olarak banka yatırdığında ilgili banka bu paranın zorunlu karşılık oranı olan %8'ine denk gelen 800 TL'sini Merkez Bankası'nda tutmak zorunda. Bu döviz mevduatları için de geçerli. Yani bankalar döviz mevduatı topladıklarında bunun %19'unu zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu yeni yöntemle bankalara müşterilerinizi ikna edin, o müşteri döviz hesabını TL'ye dönsün, buna karşılık olarak sizin Merkez Bankası'da tuttuğunuz zorunlu karşılıklara ödediğim %13,5 faizi arttırayım diyor. Bankaların böylelikle maliyetlerini düşürmeye ve TL tasarrufu daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Beklentisi ise TL'nin daha cazip hale gelmesi için yurt içi yerleşkelerin ellerindeki dövizi TL'ye çevirmesi ve TL'nin değer kaybını önlemek. Peki bu uygulama istenen sonucu verir mi? Yurt içi tasarruf sahipleri dövizden vazgeçer mi? Çok küçük bir kesim belki bu şekilde bir aksiyon alabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın asladığı nokta, yurt içi yerleşkelerin dövize yönelmesinin sorunun kaynağı olmadığı gerçeği.
Şükran Soner 26 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde ucube başkanlığın vazgeçilemez çekiciliği başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Dikkatinizi çekmek isterim. 24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılan öyle görkemli bir etkinliğe tanık olamadık. Sürpriz gündemlerle ne yapıp edip kamuoyuna çıkmanın formülleri gerekçelerinde ön almayı seven Başkan Erdoğan'ın bu önemli yıl dönümü üzerinden çıkış yapmamış olması dikkat çekici değil mi? Sizi bilmem ama benim için Başkan Erdoğan'ın partisinin yerel yönetim başkanlarıyla yaptığı toplantıdaki halka hizmete dönük etkilerinin öne alınması, hele de ihalelerin kamuoyuna açık yapılması uyarıları gülümsetici bir sürprizdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dünkü gündemin tartışmaları içine ayrı bir konu başlığı içinde alınması ise beklenen bir sonuç oldu. Daha çok muhalefet cephesi kaynaklı biraz da kışkırtıcı olma anlamında yoksa seçimler öne mi alınacak sorusuna ise iktidardakilerin içinden bilgi sahibi özenli sözcülerin yanıltıları çok net, hayırdı. Kurcalandıkça somut koşulların gerçekleri üzerinden vurgular kaçınılmazdı. Seçimler olağan tarihinde yapılacak. Erdoğan-Bahçeli ittifakın yetkin isimlerinden üst üste gelen net söylemin ötesinde anlamına gelince de ekonomi başta siyasal, uluslararası gelişmeler üzerinden de ancak somut, umut verici gelişmelerin olması halinde gelecek yıla sarkacak bir seçimleri öne almanın olabileceği vurgulanıyor. Bir yandan millet cephesinin önde parti ve liderleri hedef alınarak onların da erken seçim istemelerinin yalancılıktan olabileceği imajı verilirken, oylarının artmadığı, yerel yönetimler adına ortaklıkta kayda değer başarı bulunmadığı kampanyası açılıyor. Başkan Erdoğan'ın sürpriz toplantılar geleneğine uygun olarak toplu açılış törenleri gündemli Hatay'dan yaptığı dün Öğleden sonrası çıkışta bizim yaptıklarımızın üzerine onlardan çakılmış bir çivi bile yok sözleri dikkat çekti. Hatay Stadyumu açılışı günün yaşam koşullarının dayanılmaz güçlükleri, çaresizliği içinde evine girebilecek ekmeğe, süte, yiyeceğe muhtaç çoğunluğu hangi ölçeklerde etkilemeye yarayacaktır bilemem. Ancak tören yerini ayıran bankları kaldırtarak başarısızlıklarından dem vurduğu belediyeler sorumlularını, esnafı sandalyelerini alıp gelip dinlemeye çağırması yeni bir üslup değişikliğinin işareti olabilir mi? Sözün kısası, halkın çoğunluğunun yaşamına dokunmayan dev projelerin üstüne üstlük yüksek maliyetiyle bedellerin halka geri dönmesi gerçekliği karşısında reklamları üzerinden yürüyüşün dönemi ufaktan ufaktan kapanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerikan İnsan Hakları Haftası.
İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve yetkinlik takviminde 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırılmıştır.
Dizi sohbetimizde bu adlandırmanın sebeplerini ele alacağız.
Aslında bu adlandırmanın başlıca sebebi bugünler arasında ve İslam İnkılabı zaferinden geçen ilk 10 yılda İran halkına karşı insanlık dışı cinayetler ve terör saldırılarının yaşanmasıdır. Söz konusu saldırılarda Amerika dolaylı veya dolaysız olarak rol oynadı. Bu hafta içinde yaşanan olaylar 1981 yılında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'ye yönelik başarısız terör saldırısıyla başladı. Ardından aynı yılda 28 Haziran tarihinde Amerika desteğindeki münafıklar terör grubunca İslam Cumhuriyeti Partisi binasına yerleştirilen bomba infilak etti. 6 yıl sonra 28 Haziran 1987 tarihinde Washington desteğindeki Irak diktatörü Saddam tarafından dayatılan savaşta Serdeşt sınır kentinde trajik kimyasal saldırı gerçekleşti. Yine bir yıl sonra 3 Temmuz 1988'de Fars Körfezi'nde bulunan Amerikan savaş gemisinden Airbus İran yolcu uçağına kasıtlı olarak füze atılmasıyla İran tarihinde başka bir acı trajedi yaşandı.
Tüm bu olaylara bakıldığında iki önemli soru akla geliyor. Birincisi, bu cinayetler ve terör saldırılarının hangi hedeflerle gerçekleşmesidir? Bir diğer önemli soru ise, bölge ve dünyada en fazla insanlık dışı cinayetler Amerika tarafından işlenirken, Washington hangi mantık ve sebeple kendini insan hakları savunucusu olarak tanıtıyor olmasıdır? Bu sohbetimizde işte bu sorulara açık cevaplar bulmaya çalışırken, aynı zamanda Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığının nedenlerini ve köklerini analiz ederken, Amerikan insan hakları karnesini çok yönlü bir göz atmak istiyoruz.
27-28 Haziran 1981 tarihindeki terör saldırıları İran, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından birçok komplo ile karşı karşıya olduğu ve dayatılan savaşla daha da geniş boyutlar kazandığı bir dönemde yaşandı. Bu şartlar altında İran halkının düşmanları iç güvensizlik projesine yürütülmesi, suikast ve bombalamayla kilit şahsiyetleri ortadan kaldırmaya, İslami nizamını devirmeyi planlıyordu. Bu komplo ile birlikte Amerika İran'a düşmanlığı alanında yeni bir oyuna başladı.
O hassas tarihi dönemde Irak'ta Baas rejimi savaş meydanındaki başarısızlığı ardından Sardasht gibi İran kentlerine füze ve kimyasal saldırıları ile savaşı sivil alana çekmeye ve İran halkı ve savaşçılarının direnişinde halel oluşturmaya çalıştı. Bölgesel alanda Irak'taki saldırgan Baas rejimi tankerlere saldırarak bölge dışı güçlerin müdahalesi için ortam hazırladı. Amerikan gemisi Vincennes'in 3 Temmuz 1988'de İran yolcu uçağına saldırması ise bu suç planının ürünüydü. Amerika'nın İran yolcu uçağını hedef alma cinayetinin siyasi hedefi, dönemin Amerika Başkan Yardımcısına göre İran İslam Cumhuriyeti'ni savaşın sona ermesi için Amerika ve Irak şartlarını kabul etmeye zorlamaktı.
Irak'ta silah, üretim ekipmanı göndermekle kimyasal saldırı gibi savaş suçlarına yönelme ve bu suçlara karşı Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin destekleme mahiyetindeki sessizliği, Bahtı'nın insan haklarını savunduğu iddialarının yalnızca bir araç olarak kullandığını gösteren acı olayların başka bir boyutudur. Aslında zorba güçler insan hakları konusunu yumuşak savaş çerçevesinde ve kendi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Biset Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, gerçekleri ters yüz göstermenin düşmanın yumuşak savaştaki taktiklerinden biri olduğunu işaretli, en büyük nükleer cephaneliğe sahip olurken, aynı zamanda 220 bin kişinin Amerika tarafından atılan atom bombasıyla öldürülmesi, kitle imha silahlarına karşı olduğu iddiasına bulunması, IŞİD gibi terör gruplarını oluşturarak desteklemesi ve onlara finans ve modern iletişim araçlarının sağlanmasını, gerçekleri ters göstermenin diğer bariz örnekleri olduğunu belirtti.
Müzik